Ayrım 13.
Bu akşam Halep ilerisindeki kuvvetleri geriye çekeceğim. Yarın Halep'in kuzeybatısında İngiliz ve Araplarla savaşacağım. Hareketlerinizi buna göre tertipleyiniz. Ertesi gün sabahleyin Türk kuvvetlerinin çekildiği zaman İngiliz ve Araplar saldırıya geçtiler. Mustafa Kemal onları yendi ve bozdu. Bu savaş sonucu tuttuğu hattı savunmaları için birliklerine emir verdi. Çok zaman sonra Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli sınırı çizmek için Türk süngülerinin çizdiği bu hat esas alınmıştır. 1915'te Arıburnu ve Anafartalar zaferiyle İstanbul'u kurtaran ve 1916'da doğuda Ruslara karşı tek zaferi kazanan Mustafa Kemal, devlet düşmana teslim olacağı günlerde kuvvetlerini kurtaran tek kumandan olmuş ve son çarpışan Türk birlikleriyle İngilizlerin ileri hareketini durdurmuştu. Halep'te bulunduğu son günlerde düşündüğü hep şuydu: şimdi ne yapacaktık? Müttefiklerimiz ve biz partiyi kaybetmiştik. Fakat Türkiye için durum bütün varlığından olacak kadar tehlikeliydi. Kaybettiğimizi artık geri alamazdık. Ancak varlığımızı korumak için çabuk ve kesin tedbirlere başvurmalıydık. Harbi bu sonuca getiren, o günkü hükümetten böyle bir hareket beklemek boşunaydı. Hemen bu kabine düşürülmeli, onun yerine Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu yeni bir hükümet kurulmalı ve bütün komuta Mustafa Kemal'e verilmeliydi. Fikrini telgrafla Padişah Vahidüddin'e yazdı. Telgraf şudur: Seryaveri heyeti Şehriyari Naci Beyefendi'ye. Talat Paşa kabinesinin mefluç bir halde bulunduğunu, Tevfik Paşa Hazretlerinin de bir kabine teşkilinde müşkülata uğradığını haber alıyorum. Ordular muharebe kudretinden mahrum ve zaten mevcut kuvvetler müdafaadan aciz bir hale getirilmiştir. Düşman her gün daha müsait ve ezici şartlar elde etmektedir. Birlikte olmadığı takdirde münferit olarak ve behemehal sulhü takarrür ettirmek lazımdır. Aksi takdirde memleketin kamilen elden çıkması ve devletimizin tamir götürmez felaketlere maruz kalması ihtimalden uzak değildir. Muhterem padişahınıza olan sadakatim ve vatanın selametini temin için arz ederim ki, sadaretin Tevfik Paşa Hazretlerine verilmesi ve Fethi, Tahsin, Rauf, Canbulat, Azmi, Şeyhülislam, Hayri ve acizlerinden mürekkep bir kabine teşkil edilmesi zaruridir. Bu kabine vaziyete hakim olacağı kanaatindeyim. Münasip ise bu zatların Şevket Meap Efendimiz'e arzını rica ederim. 15. 1. Teşrin 1918 Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari Mustafa Kemal. Gerçi Talat Paşa çekildikten sonra Tevfik Paşa yerine İzzet Paşa yeni hükümeti kurmuşsa da Mustafa Kemal Paşa bu hükümete alınmamıştır. Yalnız İzzet Paşa kendisine bir telgraf çekmiştir ki son cümlesi şuydu: Ba'desul refakatiniz eltaf-ı süphaniyeden memuldür. Mustafa Kemal barışın çabuk gelmeyeceğini, o zamana kadar çok krizli ve önemli durumlar karşısında kalınabileceğini, bugünler içinde vatana ciddi hizmetlerde bulunmak imkanı olabileceğini, bu sebeple Harbiye Nazırlığını ve Kuvvetler Kumandanlığını istemiş olduğunu söylemişti. Atatürk bana son harp günlerinin hatıralarını anlatırken Gaziantep Milletvekili Ali Cenani Bey, ki Ticaret Bakanlığı da etmiştir, yanımızdaydı. Dediğine göre İstanbul'dan Gaziantep'e giderken Katma istasyonunda Mustafa Kemal Paşa'ya rastlamış. İstasyondaki karargahında çapulcuların şehir yakınlarına kadar geldiğini, ordu çekildikten sonra akrabalarının düşman ayağı altında kalacaklarından korktuğunu, onun için memleketine gitmekte olduğunu anlatmış. Mustafa Kemal demiş ki, "Memlekette adam kalmadı mı? Kendinizi savunma çarelerini düşününüz." Ali Cenani hayretle sormuş, "Neyle, nasıl?" "Teşkilat yapmalı, milli bir kuvvet meydana koymalı. Ben istediğiniz silahı veririm." Gerçekten de o zaman Mustafa Kemal tarafından verilen silahlarla Milli Teşkilat'ın çekirdeği kurulmuştu. 1918 yılının son aylarında Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı Mustafa Kemal'e verilmişti. Adana'ya geldi. Grup karargahı şehir yakınında küçük bir oteldeydi. Mareşal Liman von Sanders ile kurmay heyetini bu otelde buldu. Liman von Sanders ile Mustafa Kemal yalnız başlarına karşı karşıya. Von Sanders büyük terbiye ve nezaketle fakat acıklı bir dille aşağıdaki sözleri söyleyerek kumandayı teslim etti. Siz savaş cephelerinde, Arıburnu ve Anafartalarda çok yakından tanımış olduğum bir kumandansınız. Aramızda gerçi bazı hadiseler de geçti. Ama bunlar bizi birbirimizi daha iyi tanıtmaya yardım etmiştir. Bugün Türkiye'yi bırakmaya zorlanırken, emrim altındaki orduları Türkiye'ye ilk geldiğim günden beri o takdir ettiğim kumandana teslim ediyorum. Bu umumi felaket içinde bedbahtlık duymamak imkansızdır. Ben yalnız bir şeyle kendimi teselli ediyorum. Kumandayı size bırakmak. Bu dakikadan itibaren emir sizindir, ben misafirinizim. Bu bölümü Enver Paşa üzerine bir fıkra ile bitirelim. Harbin sonlarına doğru İttihat ve Terakki ileri gelenleri de umut keserek tek bir barış denemesinde bulunmak istemişlerdi. Fakat Enver Paşa ile bu bahis üzerinde konuşmak ihtimali yoktu. Atatürk'ün eski umum katibi Hasan Rıza Soyak'ın babası Üsküp'te 1908 ihtilalinden önce Enver'i de tanımıştı. Enver kendisinin elini öper, herkesten kaçırdığı sultan eşini de yalnız ona çıkarırdı. Bir gün kendisini Merkez-i Umumi'ye çağırıp, "Senden bir ricamız var, Enver Paşa'ya yalnız sen söz anlatabilirsin," dediler. Meselenin ne olduğunu da söylediler. Enver Paşa'ya gitti, başkumandan kendisini yemeğe alıkoydu. Soyak'ın babası uzun uzun anlattı. Enver Paşa cevap olarak, "Vah vah," dedi, "seni de zehirlemişler. Ben Cenab-ı Hak tarafından Türk milletini kurtarmak ve yükseltmek için müvekkelim. Dipnot, vekil edilmişim. Onun için hiç üzülme, rahat uyu." Akşam eve döndükten sonra babası oğluna der ki, "Hani Harbiye Nazırı, başkumandan, damat olmasa Enver'in yeri tımarhanedir." Çökme. Yıkılış. Osmanlı Ayan Meclisi üyelerinden Şamlı Abdurrahman Paşa devrinin sayılı şişmanlarından biriydi. 1918 Kür mevsimini Karlsbad kaplıcalarında geçirmişti. Dönüşte Sadrazam Talat Paşa'yı Berlin'den İstanbul'a getiren trene bindi. Sofya istasyonunda Bulgar hükümet adamları Talat Paşa'yı karşılamaya geldiler. Sadrazam bir müddet onlarla görüştükten sonra vagonda kendini seyredenlere işittiği haberin tatsızlığını hissettirmemek için Abdurrahman Paşa'ya alaycı bir sesle, "Kaplıcalara gidiyorsun ama bir türlü bu şişmanlıktan kurtulamıyorsun," dedi. Abdurrahman Paşa, "Evet efendim, bu semen beni öldürecek," cevabını verdi. Dipnot, semen şişmanlık. Talat Paşa trene girmişti. Arkasını kompartmana dayayıp sessizce bir ah ederek, "Keşke ben ölseydim," diye içini çekti. İstasyonda Bulgar ordusunun çözüldüğünü ve Sofya hükümetinin tekli barış yapmak üzere İtilaf devletlerine başvurduğunu öğrenmişti. Berlin'den İstanbul'a getirdiği müjdelerin artık hiçbir değeri kalmamıştı. Talat Paşa'yı o haliyle gözümün önüne getiriyorum. Bir yıl kadar özel kaleminde bulunmuştum. Bu sözünde samimi olduğuna hiç şüphe etmem. Gönülden bir vatan ve halk adamıydı. Şamlı Abdurrahman Paşa yerine bir başkası olup da, "Paşam, böyle olacağını bilseydiniz, Almanlarla beraber harbe girer miydiniz?" diye sorsaydı, acaba hiç olmazsa içinden evet cevabını verir miydi? Sanmıyorum. Fakat kendi eliyle yazdığı hatıralarında niçin bu itirafta bulunmamıştır, doğrusu bunu da pek anlayamıyorum. Artık bütün belgeler elimizdedir. Bu belgelerden anlaşılıyor ki, bizim için Birinci Dünya Harbi'ne girmemek, İkinci Dünya Harbi'ne katılmamak kadar kolaydı. Şüphesiz daha da yerindeydi. Geriye dönüp olup bitenleri kısaca gözden geçirelim. Balkan Harbi'ni henüz kaybetmiştik. Tükenmiştik, silahsızdık. Almanlar Marne'da durdukları için iki devletler grubu doğuda ve batıda olanca kuvvetleriyle mıhlanmak üzereydiler. Niçin girmiştik? Talat Paşa'nın hatıralarını okuyuncaya kadar ben de duraksamalıydım. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü gibi askerlerin, birçok diplomatımızın ve Cavit gibi hükümet adamlarının harbe girmekliğimiz aleyhinde olduklarını biliyordum. Bir kıta devletinin İngiltere ile müttefiklerine karşı zafer kazanamayacağı fikri Türkiye'de hemen hemen umumiydi. Uzun sürecek bir harpte yenilecek devlet grubunun yanında bile bile nasıl ateşe atılırdık? Daha bir iki ay beklemiş olsaydık iki taraf da bizi el üstünde tutacaktı. Duyun umumiyeyi, demir yollarını idaremize soksak büyük gelir sağlayacaktık. Acaba niçin böyle yapmadık? Almanya ve müttefiklerinin mutlak zafer kazanacağını hesap edenler, sorumlu hükümeti inandırmışlar mıydı? Talat Paşa'nın hatıralarına göre İttihat ve Terakki hükümeti öteden beri memleket varlığını korumak için büyük devlet gruplarından biriyle ittifak etmek lazım olduğu kanısındaydı. 1914'te Almanya Büyükelçisi bir gün Sadrazam Said Halim Paşa'ya gelir ve Almanya'nın Türkiye ile eşit şartlar içinde ittifak etmek istediğini söyler. Bu sır 4 kişi arasındadır. Said Halim Paşa, Talat Paşa, o zaman Bey, Enver Paşa ve Halil Bey, Hariciye Nazırı. 4 nazır bir sonuca varıncaya kadar meseleyi arkadaşlarından gizlemeye karar vermişlerdir. 4 arkadaş biliyorlarmış ki Almanya'nın böyle bir teklifte bulunuşu, bir harbi yakın gördüğünden ve bizi kendi saflarında çarpıştırmak isteyişindendi. Fakat onlar harp çıkmayacağı fikrindeymişler. Beklemedikleri harp patlayınca sözleşmeyi yerine getirmek meselesi ortaya çıkar. Said Halim Paşa karar vermek sırası gelince ter döküp durur. Nihayet biraz geciktirme bahanesi bulunmuştur. Bulgaristan'dan emin olmalıyız. Onlar da Romanya'dan emin olmak kaygısındadırlar. Hükümet Almanya Büyükelçisi'ne bu işler çözülünceye kadar sabredilmesini söyler. İşte tam o sırada Göben zırhlısı Breslav kruvazörü ile Çanakkale Boğazı'ndan içeri girmiştir. Enver Paşa bu havadisi Said Halim Paşa yalısında toplananlara gülerek "Bir çocuğumuz dünyaya geldi" diye haber verir. Yapılacak şey basittir. İki gemi ya 48 saatte geri gitmelidirler yahut silahsızlandırılmalıdırlar. Said Halim Paşa'nın bu tekliflerine karşı Alman Büyükelçisi öfkeden köpürür. Bir müddet sonra Halim Bey'in aklına gemileri satın almak gelir. Biri Yavuz, biri Midilli adıyla donanmamıza katılacaksa da gene de Alman amirallerinin elindedirler. Talat Bey Sofya'ya giderek Bulgar hükümetiyle görüşür. Bulgaristan karar veremez. Romanya büsbütün menfi cevap verir. Talat Bey İstanbul'a döner ve bir karara varılmak için sabırsızlık gösterir. Said Halim Paşa ve onun tarafını tutanlar vakit kazanmak isterler. Fakat bir arife günü bizim misafir teknelerin Karadeniz'de Rus kıyılarını bombardıman ettikleri haberi gelir. Talat Paşa'nın anlattığına göre Enver Paşa bile bu olaydan hiçbir haberi olmadığına yemin etmiştir. Nazırların çoğu hala harbe girmek fikrinde değildirler. Bir yandan da İtilaf devletlerinin baskısı vardır. Nihayet toplanıp artık bir karar verelim derler. Böylece harbe gireriz. Cavit ve harbi istemeyen öteki nazırlar istifalarını verirler. Harbe böyle girmiştik. Fakat şimdi nasıl çıkacaktık? Keşke ben ölseydim. Talat Paşa'nın bu sözü samimiydi. Şüphe yok, fakat keşke devlet ölmeseydi. Çünkü çöküyorduk. İkinci Dünya Harbi sonlarına doğru İsmet İnönü 1914'te Umumi Karargah'ta Harekat Şubesi Müdürü İsmet Bey bir gün bana demişti ki: "Düşün ne kadar da cahilmişiz. Gerçi ben ve arkadaşlarım bizim ordunun böyle bir harbe karışacak halde olmadığını biliyorduk. Fakat öyle sanılıyordu ki eğer Almanlar Fransa'yı yıkarlarsa harp bitecektir. Japonlar ve İtalyanlar o zaman Almanya'ya karşıydılar. Bu harpte Almanlarla beraberdiler. Fransa yıkılmıştır. Harp tabii yine de Almanya aleyhinde. İttihatçılar vatansever adamlardı. Harbe girişlerini bozgundan sonra da haklı göstermeye çalıştıklarını hatırlıyorum. Dayandıkları bir mantık da Osmanlı İmparatorluğu'nun artık pek yaşayamayacağıydı. Madem ki şimdi Türk topraklarında son bir Türk devleti kurmuştuk, sanki iyi olmuş da Birinci Dünya Harbi'ne katılmışız gibi bir şey. Gerçi biz Avrupa Türkiye'sini kaybettikten sonra parçalanma sırası Osmanlı Küçük Asya'sına geldiydi. Araplık meselesiyle karşı karşıyaydık. Ruslar Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurma peşindeydiler. Ermeni halkın çektiği zulmü bahane ederek Balkan Harbi'nden sonra Baba Ali'ye Ermenilerin oturduğu vilayetler için bir yabancı müfettiş getirmek fikrini kabul ettirmişlerdi. Bunun ne demek olduğunu anlıyorduk. Kürdistan meselesi de ateşlenmek üzereydi. İttihatçıların milliyetçiliği ne Ermenistan ne Kürdistan bağımsızlık veya otonomisini akla bile getirmeye elverişli değildi. Fakat Arap memleketlerine tavizlerde bulunmaya başlamışlardı. Arapça konuşan nüfuzlu, ilçe ve bucaklara Arap kaymakam ve müdür tayin etmek gibi. Öyle görünüyordu ki Türkçülük hareketi Osmanlı-İslamcılık fikir akımını gevşettikçe Hicaz, Suriye ve Irak Araplığıyla Anadolu ve Trakya Türklüğü arasında bir federasyon yapmak imkansız bir şey olmayacaktı. Türkçülerden ileri görüşlüler bu fikirdeydiler. Ben Şam'dayken oraya gelen Mustafa Kemal'in konuşmaları üzerine işittiklerimden onun da bu kanaate iyice meyilli olduğunu anlamıştım. 20. asrın ilk dekatlarına kadar Türkleşmeye ve Türkçe diline yatmayan Som Araplığın bu milliyet çağında temsil edilmesine ihtimal yoktu. Hatta oralara giden Türkler pek çabuk Araplaşmaktaydılar. Azimzadeler, ki Suriye eşrafının başındadırlar, Konya'dan göçme Kemik Hüseyin'in torunlarıydılar. Halep ailelerinden pek çoğu Türk aslındandı. Hepsini kaybetmiştik. Bunları hatırlatmaktan maksadım, eğer harbe girilmeseydi Küçük Asya'da imparatorluğun bir yaşama şekli bulabileceğini göstermek içindir. Böylece şimdi dünya petrol kaynaklarının pek önemli kısmını bağrında tutan bu zengin bölgeler devletimizin sınırları içinde bulunacaktı. Harp sürdükçe büyük devletler zayıflayacakları için kapitülasyonlardan ve her türlü yabancı baskı ve kontrol şartlarından kurtulacaktık. Birinci Dünya Harbi sırasında 2 milyon kurban verdikten sonra dahi Kuvayi Milliye ile başa çıkamayan batılı devletler, bütün ordusu ayakta duran imparatorluğa karşı elbette herhangi bir harekette bulunamayacaklardı. Biz Birinci Dünya Harbi'ne hırs değil cahillik yüzünden girmişizdir. Almanlara satılmamışızdır. İttihatçılar vatan satıcısı değildiler. Liderlerinin hepsi parasız ve yardımsız, düşman kurşunları altında can vermişlerdir. Fakat bir umumi dünya görüşünden realiteleri elde tutarak ve karşılaştırarak uzun vadeli hesaplar yapmak ve hükümler çıkarmak gücünden, yetkisinden yoksundular. Hiç olmazsa kendi partileri içinde serbest bir denetleme olsaydı gene de kendimizi koruyabilirdik. Ya Almanlar harbi kazansaydı o bitik halimizle ne olacaktık? Bir gün Harekat Şubesi Müdürü İsmet Bey, kendisiyle çalışan bir Alman yüksek subayına der ki: "Canım siz kalabalıksınız, sanayicisiniz, Belçika'da öyle. Onu kendinize mi katacaksınız? Yahut aynı haldeki Avrupa memleketlerini mi? Zaferden sonraki kazancınız ne olacak? Subay kendi aralarında sık sık bu konu üzere konuşmayı adet etmiş olacaklar ki ağzından kaçıverir. Di Türkay. 1918 Eylül ayındayız. Büyükada'daki yat kulübünde son Türk mevsimini tamamlamak üzereyiz. 1914'e kadar bankalar, şirketler ve piyasalar gibi kulüpler de Türklere hemen hemen kapalıydı. Şimdi büyük kulüp dediğimiz Cercle Dorian'ın resmi dili Fransızcadır. Bugünkü İstanbul Kulübü'nün bir adı da İngiliz Kulübü'dür. Padişahlıktan en küçük idare hizmetine kadar siyasi iktidar biz Türklerdeyken, Beyoğlu ve Galata tam bir sömürgeciler yatağı, Osmanlı Müslüman sınıfı ise bir proletarya ezginliği içindeydi. 1908 meşrutiyeti saltanat devrinin 33 yıllık mabeyn ve Baba Ali oligarşisini de yıktığı için büsbütün yaldızsız, gösterişsiz bir kalabalığa dönmüştük. İttihat ve Terakki Fırkası'nın Rumeli'den İstanbul'a taşınan merkez umumisi uzun müddet eski Alemdar Mustafa Paşa takımına benzer, şivesi tuhaf, adetleri iptidai, mizacı dağlı bir komiteciler ve fedailer ocağı gibi yadırganmıştı. Gece vakti bir paşa, birkaç gazeteci öldürülmüş, bazılarının katilleri hiç aranmamış, bulunanlar da merkez-i umumi nüfuzu ile korunmuştu. İlk Baba Ali hükümetleri bu esrarlı cemiyeti idare edenlerin kuklaları sanılırdı. Fakat Merkez-i Umumi'nin de hükmü Türklereydi. Hristiyanlar tekin değildi. Ecnebiler ise büsbütün imtiyazlıydılar. Mahkemeleri dahi ayrıydı. 1914 harbi başlayınca Beyoğlu çevreleri sindiler. Tekalifi harbiye denen rekizisyondan ve polisten korktukları için Hristiyanların Türklere yanaşmak ve onlara hoş görünmek yolunu tutmaları tabiiydi. Kapitülasyonları kaldıran iddiatçılar, ekonomi ve ticaret gibi kulüpleri, hatta otelleri de Türkleştirmek lazım geldiğini düşünmüş olacaklardı. Merkez-i Umumi'nin başlıca üyeleri harp yazlarında Büyükada'ya göç ederler ve yat kulübüne yahut kiralık köşklere yerleşirlerdi. Harp zenginleri ve kara borsacılar zayıf mizaçlılara sokulmak yolunu kolayca bulmuşlardı. Bir kılı kırk yaran ahlakçıların nasıl olup da halk sefaletiyle bir hızda artan, küstah ve sırıtıcı sefihliğin iç yüzüne doğru bakmak merakını duymadıklarına şaşardık.